Ayrım 16. Erkekler nasıl düşünür? Adrian Mendel. Sayfa 185. 16. bölüm. Gizli düşmanlık. Bu bölümde söz edeceğim taktiklere başvuran erkekler kuzu postuna bürünmüş kurtlardır. Bu gruptaki taktiklerde erkekler düşmanca niyetlerini dostane bir perdenin arkasına gizlerler. Kullandıkları sözcükler yüzeyde tarafsız ya da içten olabilir. Ama yine de can yakarlar. Bu tür ifadelerle başarmak istedikleri sizi incitmek ve sizi küçümsemektir. Bu konuda şu örnekleri verebiliriz. Sana bu işi nasıl yapacağını göstereyim istersen. Dosyaları ben taşıyayım, senin için çok ağır. Yeni satış elemanı siz misiniz? Bu taktiklerle baş edebilmek güç olabilir. Tepki gösterdiğinizde verilen şu tür yanıtlar size tanıdık geliyor mu? Şaka yapıyordum, sen şakadan anlamaz mısın? Böyle mi teşekkür ediyorsun, sadece yardım etmek istemiştim. Kasıtlı bir şey yapmadım ki. Sen galiba fazla duyarlısın. Erkekler bu tür yanıtlar verme şansını elde ettikleri zaman kendilerini masum bir kurban şeklinde ortaya koymuş olurlar. Bu nedenle verdiğiniz yanıtların ya da tepkilerin karşınızdaki erkeğin hakaretleri kadar üstü kapalı olmalarına dikkat edin. Bu erkekler kullandıkları taktiklerin işe yaramadığını açık açık ifade etmenize gerek yoktur. Onlar zaten çok iyi anlarlar durumu. Kafa karıştırmak. Bir turist şirketinde çalışan Julia'ya kulak verelim bu konuda. John, son toplantımızda hazırladığımız anlaşmanın 3. bölümünü tamamladığımız konusunda sürekli ısrar etti. Ona yanlış olduğunu kanıtlamak için o kadar çok zaman harcadım ki neredeyse 6. bölümde yapmamız gereken değişiklikleri unutuyordum. Frank'in Julia'nın kafasını karıştırma girişimi çok yaygın bir taktiktir. Julia'nın dikkatini bambaşka bir noktaya çekerek çok da önemli olan bir konuyu neredeyse unutmasına neden oluyordu. Bu taktiğe çok benzer bir başka taktik de öfkelendirmektir. Bu genellikle mırıltı şeklinde, yorumlar şeklinde yapılır. Görüşme yaptığım erkekler bu taktiği hem erkeklere hem de kadınlara uyguladıklarını ama bu taktiğin en çok kadınları etkilediğini dile getirdiler. Bu tür bir saldırıya karşı kendinizi korumanın en iyi yolu önceden plan yapmaktır. İşe başlamadan önce çözmeye çalıştığınız sorunu ya da elde etmek istediğiniz sonucu somut bir biçimde tanımlayın. Hedefinizi iyi bilin. Nerede ve ne zaman ödün vereceğinize karar verin ve kafanızdan asla caymayın. Başarmak istediğinizi tam olarak bildiğiniz için hedefinize ters düşen her bir gerçeği, savı ve öneriyi çok iyi tartabilirsiniz. Yolu yaraladıktan sonra sakın stratejinizi değiştirmeyin. Pazarlık başladıktan sonra stratejinizi ya da hedeflerinizi değiştirmeye karar verirseniz, bunun nedeni sadece edindiğiniz yeni bilgiler olmalıdır. Rakibinizin sizden kurtulma girişimleri değil, düşünerek hazırladığınız plana sadık kalmak genellikle en iyi yoldur. Başarılı olmak için yararlı bir alışkanlıkla pazarlık sırasında kullanacağınız bilgileri bir liste halinde hazırlamaktır. Bunun için bir sayfadan fazla hazırlık yapmamanızı öneririm. Böylelikle sizin için en önemli noktalar önünüzde hazır olacak ve kafanızın karışmasını engelleyecektir. Rakibiniz kafasınızı karıştırmaya çalışıp konuyla ilgisi olmayan bir şeyi tartışmaya başladığı ya da gereksiz bir itirazda bulunduğu zaman hemen konuya dönebilirsiniz. Böylelikle tekrar bıraktığınız yere gelir ve sizin için önemli olan hiçbir noktayı unutmuş olursunuz. Yardım teklifleri. Biyokimyacı Sara'yı dinleyelim. Tuli yüksek sesle yeni raporu nasıl yazmam gerektiğini bana göstereceğini söyledi. Ancak amacının bana yardım etmek olmadığını biliyordum. Benden daha çok şey bilmiyordu ki amacı sadece beni küçük düşürmekti. Birisi yardım etmeye çalışırken ona nasıl düşmanınız diyebilirsiniz. Elbette denir eğer yardım teklifiyle sizi küçük düşürmek istiyorsa. Hepimiz yardım alabiliriz ama birinin yardım teklifini kabul etmeden önce bu işten kimin kazançta çıkacağını sorun kendinize. İştenlikle yapılan bir yardımı her zaman kabul edebilirsiniz. Ama bir yardım teklifi bir sürü hakaret de olabilir. Bu işi yapmayı bilmiyorsun değil mi? Hadi sana göstereyim. Düşmanca ya da aşağılayıcı bir tarzı olan yardım tekliflerini sakın kabul etmeyin. Öğrenmeniz gereken şeyi başka hangi kaynaklardan öğrenebileceğinizi araştırın. Hiçbir zaman bir rakibinizden yardım almayın. Güvenebileceğiniz son insan odur. Sana bilgisayar kullanmayı öğreteyim gibi bir teklif. Senin şifreni öğrenmek istiyorum. Böylelikle gizli bilgilerini çalabilirim anlamına gelebilir. Eğer gerçekten de yardımına gereksiniminiz varsa ve yardım alabileceğiniz başka kimse yoksa o zaman gururunuzu ayaklar altına alın. Ancak aldığınız yardımın doğru olduğundan emin olmaya çalışın. Unutmayın, erkekler her şeyi biliyormuş ve her konuda uzmanmış gibi görünmeye bayılırlar. Pek çok erkeğin bir konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı halde yardım ettiğine ve yarardan çok zarar verdiğine tanık oldum. Biyolog Demin'in öyküsüne kulak verelim. Junita'nın masasının önünden geçiyordum ve onun Word ve bilgisayarında kendisine ait olmayan bir programdan nasıl çıkacağını sorduğunu duydum. Word, Junita'ya programın otomatik kayıt özelliği olduğu için raporunu kaydetmeden programdan çıkabileceğini söyledi. Ben de aynı programı kullanıyorum ve söylediklerinin doğru olmadığını hemen anladım. Ve Junita'yı tam zamanında durdurdum. Burt daha sonra o programı hiç kullanmadığını itiraf etti. Junita'yı yanıtlarken sadece bir varsayımdan yola çıkmıştı. Küçük düşürücü ifadeler. Sen bu tür şeylerden anlamazsın. Bir kız için hiç de fena değil. Sen bu toplantıda ne arıyorsun? Küçük düşürücü ifadeler doğrudan saldırılardır. Bu ifadeler bir yanıtı bile hak etmezler. Küçük düşürücü bir ifadeye verilecek en iyi yanıt sessiz kalmaktır. Küçük düşürücü ifadelere tepki gösterirsiniz, ileride çok daha fazlasını işleyeceğiniz kesindir. Birisi size karşı bu tür bir ifade kullandığı zaman sakinliğinizi yitirmeyin. Sizi küçük düşürmeye çalışmasının nedeni sizin kendisinden daha yetenekli ve daha yeterli olduğunuzu bilmesidir. Sizi kendisine tehlike olarak görmektedir. Küçük düşürücü sözlerini duymazdan gelerek size karşı daha profesyonelce davranması için onu zorlamış olursunuz. Bu aslında onun en çok korktuğu şeydir. Bir hakarete tepki göstermemek çok zordur. Sinirinizin bozulacağını hissettiğiniz zaman sakın şunu unutmayın. Bir erkek sizi küçük düşürecek sözler kullanmaktadır. Çünkü sizinle profesyonel olarak başa çıkamayacağını anlamıştır. Dolayısıyla sözlerini iltifat olarak kabul edin. İğneleyici sözler. Nörolog olan Molly bu konuda bakalım neler söylüyor. Alphonse'un iğneleyici sözlerinden nefret ediyorum. Ona bu şekilde konuşmaktan vazgeçmesini söylediğimde bana hayretle karışık bir ifadeyle "Ciddi misin? Sadece şaka yapıyordum." dedi. Yapılan her hareketi bir şaka olarak kabul etmek mümkün müdür? Çoğu zaman yapılan bir şakanın düşmanca mı yoksa içten mi yapıldığını kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat bu bazen o kadar da kolay olmayabilir. Bir şakanın ardındaki niyetin ne olduğunun emin değilseniz hemen sorun karşınızdaki kişiyi. Yapılan bir şaka sizi rahatsız ettiyse bunu hemen dile getirin. Eğer şakanın amacı sizi incitmek değilse karşınızdaki kişi özür dileyecektir. Hepimiz bazen istemeden düşüncesiz sözler söyleyebiliriz. Eğer karşınızdaki erkek size şaka yaparken düşmanca bir niyet güdüyorsa Alfonso'nun yaptığı gibi hemen kendisini savunacaktır. Alfonso gibi erkeklerle sözde başa çıkmanız çok kolay değildir. Siz ne kadar çok şey söylerseniz sizinle daha çok alay edecektir. Özellikle de bir topluluk içindeyseniz. Eğer yaptığı şakalar iğneleyici ise bunu kendisine sakın söylemeyin. Molly Alfonso'nun sonunda sözlü tepki vermeyerek susturabildi. Molly onun hiç büyümediğini düşünmeye başladıktan sonra yüzündeki ifade değişti ve bu alaycı ifade sayesinde Alfonso şakalarını kesmek zorunda kaldı. Kadınların ve erkeklerin esprileri, kullanış biçimleri birbirlerinkinden farklıdır. Bu farklılık iletişim bozukluklarına yol açmaktadır. Erkekler esprileri hem iletişim kurmak hem de karşılarındaki insanları incitmek için kullanırlar. Birbirleriyle iletişim kurarlarken güreşir, birbirlerinin sırtlarına vurur ve gürültü patırtı yaparlar. Fiziksel olarak birbirleriyle dövüşemedikleri zaman da birbirlerini kaba bir dil kullanarak incitmeye çalışırlar. Erkekler şakalaşmaya bayılırlar. Birbirlerine ettikleri kaba saba sözler sık sık oynadıkları bir tür oyundur. İçten davranmaya çalışan bir erkek sizi de bu oyuna katmak istiyor olabilir. Sözleriyle sizi incitmeyi değil, sadece komik olmayı amaçlıyor ve sözlerini ciddiye alacağınıza aklını bile getirmiyorlardır. Kullandığı sözlerin hakkınızdaki gerçek duygularını yansıtmadığını bildiğinizi düşünüyordur. Bu tür sözleri düşmanca edilmiş sözler olarak yorumlamayın. Eğer gürültü patırtıdan hoşlanıyorsanız aralarına katılın. Bu tür oyunlardan hoşlanmıyorsanız da bunu dile getirin. Eğer gerçekten davranışları içtense sizi rahatsız etmeyeceklerdir. Alfonso gibi durmayı bilmeyen erkekler ne iş yaşamınızda ne de kişisel yaşamınızda arkadaşınız olabilirler. Gereksiz kişisel sorular. Bazı soruların canını sıkmaktan, sizi sinirlendirmekten başka amacı yoktur. Kaç yaşındasın, evli misin, ne zamandan beri bu işte çalışıyorsun? yaşınız, medeni durumunuz hakkındaki gereksiz kişisel sorular, hakaretin son bulduğu ve cinsel tacizin başladığı sınırdadır. Bu tür soruları yanıtlamamanız gerekmez. Bu tür soruları savuşturmanın en iyi yolu sakin bir biçimde neden soruyorsun bu soruyu ya da bu sorunun konuyla ne ilgisi var gibi sorular sorarak yanıt vermektir. Böylelikle karşınızdaki erkeğin sorusunun nedenine bir açıklık getirmiş olursunuz. Bu tür soruları bir tür taciz olarak kullanan erkekler kendilerine genellikle uydurma bir bahane bulurlar. Senin yaşlarında olan birini tanıdığım için yaşını öğrenmek istedim. Bu tür bahaneler işittiğiniz zaman sakın ciddiye almayın. Bu tür sorularla sinirinizi bozamayacağı mesajını başarıyla vermişsiniz demektir. Kadınların vericiliğini kötüye kullanmak. Bazı erkekler kadınların verici yönlerini kötüye kullanırlar. İçinde yaşadığımız kültürün kadınlara verdiği rol verici olmaktır. Kadınlar hiç kimseyi incitmemeleri gerektiğini öğrenerek büyürler. Kadınların çoğunluğu almaktansa vermekten, insanlara zarar vermektense güvenmekten daha mutludur. Bütün bunlar sizin de değiştirmek istemediğiniz olumlu kadınsal eğilimlerinizdir. Fakat bu olumlu eğilimler size karşı kullanılmaya başlandıkları zaman zarar verirler. Birlikte koridordan geçip odasına doğru giderken Doug yine kızlarla birlikte dedi Christiana içini çekerek. Genç asistanları uyarmaya çalışıyorum ama bana kulak asmıyorlar hiç. Doug'un bacağım ve içten olduğunu düşünüyorlar ve bu yüzden de bir dediğini iki etmiyorlar. Oysa bilmiyorlar ki onun hiçbirini terfi ettirmek gibi bir niyeti yok. Sadece kendisini başarılı göstermek için hepsini kullanıyor. Biliyorum, ben de bir zamanlar onlardan biriydim. İşimde ilerleyebilmek için onun bölümünden ayrılmak zorunda kalmıştım. Kurumların çoğunda Doug'un pozisyonundaki erkekler vardır. Asistanlar sahne gerisinde sürünürlerken Doug sahnede zaferini kutlamalarını kabul ediyordur. Asistanlara onları terfi ettirmek için elinden geleni yaptığını söylüyordur ama gerçekte böyle bir şeyi asla yapmaz. Onları mümkün olduğunca uzun bir zaman çalıştırmak ister. Doug yardım etmek için yaratılmış kadınlar arar, kendisine ve onlardan yararlanır. Onların ilerlemesine yardımcı olmak yerine kendisine bağımlı kalmalarını yeğler. Pek çok kadın sahne gerisinde ölesiye çalışıp günün birinde ödüllendirileceğine inanmakla geçirir zamanını. Hiçbir zaman ödüllendirilmeyecektir oysa. İş yaşamınızda ilerlemek istiyorsanız sizi tanımaları gerekir. Hiç kimsenin sizi bu şekilde kullanmasına izin vermeyin. İş arkadaşınıza yardım edebilir, danışmanıza destek olabilirsiniz. Ancak hak ettiğiniz ödülü aldığınızdan emin olun. Lawrence kadınları farklı bir biçimde ağına düşürmektedir. İşte Colette'in bu konuda anlattıkları. Tüm cesaretimi topladım ve Lawrence'dan zam istedim. Yüzündeki ifade değişiverdi. Biraz kâra geçer geçmez sana zam vermeyeceğimizi mi düşünüyorsun yoksa? Kendimi çok suçlu hissettim ve hemen çıktım yanından. Daha sonra bir hafta önce Matthew'a zam verdiğini öğrendim. Lawrence kadınların kimseyi incitmeyeceklerini çok iyi biliyor. Üzgün bir ifade takınarak Colette'den kurtulmayı başarıyor. Bu yöntemle kurtulmasaydı öfke gösterisinde bulunacaktı. Kadınların hiç kimsenin öfkelenmesini istemediklerini de biliyor çünkü. Karşınızdaki kişinin size diğerlerinden farklı davranmadığından emin olun. Karşınızdaki kişinin her üzgün ya da öfkeli göründüğü zaman geri adım attığınızda savaşı kaybedeceğinizi sakın aklınızdan çıkarmayın. Duyarsız ya da kalpsiz bir insan olmanızı önermiyorum. Gerektiğinde empati ya da şefkat göstermekten kaçınmayın. Sadece bu tür özelliklerinizin kendinize karşı silah olarak kullanılmasına izin vermeyin. 17. bölüm. Korkutma taktikleri. Korkutma taktiklerini kullanan erkekler kabadayıdır. Bu taktikleri kafanızı karıştırmak için kullanırlar. Sizi korkutmak için bağırır, çağırır, küfreder, öfke gösterisinde bulunur ve fiziksel varlıklarını öne çıkarmaya çalışırlar. Pes edeceğinizi, taleplerine boyun eğeceğinizi ya da korkup hata yapacağınızı umarlar. Erkekler bu taktikleri sadece kadınlara değil, birbirlerine karşı da kullanırlar. Hiçbir erkek bir başka erkeğin kendisine bağırmasından hoşlanmaz. Fakat erkekler birbirlerine bağırmaya alışıktırlar. Sporda da birbirlerine bağırıp dururlar. Spor kulüplerinin menajerlerinin pek çok kez ceza almalarına karşın kendilerini kaybedip hakemlerin tehdit etmeleri gelenek hale gelmiştir. Erkekler bu tür zorbalıkları tolere etmeyi ve incinmemeyi öğrenmişlerdir. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Güçlü yönlerinizi hiç aklınızdan çıkarmayın. Erkeklerin bu tür taktikleri kullanmalarının nedeni sizi profesyonel alanda yenememeleridir. sizin konunuzda yeterli olmanız onları korkutmaktadır. Bu tür tehditlerin aklınızı karıştırmasına izin vermezseniz daha çok beceri kazanma şansınız artacaktır. Bağırmak. Pazarlama konusunda danışman olan Augusto bu konuda şunları dile getirdi. Bölümümüzün başkanı olan Jerome, herkesin düşüncesine değer vermemizi ve ortak karar almamızı ister. Bir iş onun istediği gibi yapmamızı emretmiyorsa elbette. Daha sonra da hiçbir şey tartışmaz, sadece bağırır. Ses tonunu yükselttikçe benim ortadan yok olacağıma inanır. Jerome gibi erkekler bağırarak sizi korkutmaya çalışacaklardır. Tuvaletlerini kabul ettirebilmek için sizi korkutmak isterler. Karşınızdaki insan size bağırdığı zaman korkmamak kolay bir şeydir. Zaten bağırmaların amacı da budur. Korkarsanız sakın korktuğunuzu belli etmeyin. Bir erkek sizi bağırmaya başladığı zaman derin bir nefes alın ve başınızı dik tutmaya çalışın. Karşınızdaki size bağırıp çağıran erkeğin huysuzluk nöbetine tutulmuş bir çocuktan hiç farkı olmadığını düşünmenin çok yararı olacaktır. Yetişkin bir erkeğin bağırmasına gerek yoktur. Konuşarak kendisini ifade edebilir. Ona çocuğunuza davrandığınız gibi davranabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun öfke krizine tepki gösterirseniz, ne zaman bir şey istese yine öfke krizine girecektir. Öfke krizini umursamazsanız ağlamaktan vazgeçecektir. Karşınızdaki size bağırıp çağıran bir erkeği umursamadığınız zaman o da bir süre sonra susacaktır. Ancak size bağırıp çağıranın birini umursamamak her zaman mümkün olmayabilir. Bazen karşınızdaki insanı susturmak için aktif bir yöntem kullanmanız gerekebilir. İşçi sendikası temsilcisi olan Line, bir erkek telefonda kendisine bağırmaya başladığı zaman sessizce telefonu kapattığını anlattı. Daha sonra da aynı kişiyi hemen telefonla arayıp hattın kendiliğinden kesildiğini söylüyormuş. Karşıdaki kişi onun telefonunu kasten kapattığını biliyor ama bunu kanıtlayamıyormuş. Eğer gerçekten öfkeli ise geçen süre zarfında öfkesi yatışıyormuş. Ancak manipülatif amaçla bağırıyorsa bağırmasının işe yaramayacağını anlıyormuş. Bazı insanlar karşılarındaki insana bağırıp çağırırken alçak sesle konuşmanın etkin bir yol olacağını düşünürler. Karşısındaki insan bir süre sonra bağırmaktan vazgeçip kendilerini dinlemeye başlar. Yüz yüze durumlarda vücut dilinin önemi çok büyüktür. Yüzünüzdeki ifade ve duruş biçiminiz sayesinde sıkıldığınızı, eğlendiğinizi ya da sinirlendiğinizi belli edersiniz. Bu sayede sadece karşınızdaki insana değil, herkese korkmadığınızı belli eder ve onun aptal durumuna düşmesini sağlarsınız. Size bağıran insana sizin tepkinizde bağırmak ise bunun amacınıza zarar dokunacağını bilin. Genellikle sizin de bağırmaya başlamanız durumu iyice kötüleştirirse de bazı durumlarda etkin olabilir. Son çare olarak ve çok tedbirli bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Karşınızdaki insanın yüzüne bir tokat gibi inebilir. Profesyonel bir spor kulübünün menajeri olarak çalışan Charlin, sessiz konuşmanın hiçbir işe yaramadığı bir durumun ortasında buluvermiş kendisini. Spor kültüründen en yüksek sesle bağıran kazanır. Eğer sesim fazla çıkmıyorsa Rocky bana bağırmaya başlar. Fakat ben sesimi yükseltirsem o sesini alçaltır. Bu bir tür oyundur. Söylediklerimin bir önemi yoktur. Önemli olan kendimi gösterebilmem her zaman. Hiç kimsenin öfkesi ya da ses tonuyla sizi ezmesine fırsat vermeyin. Yaygara koparmak güvensiz erkeklerin silahıdır. Sizin ondan korktuğunuzdan çok o sizden korkmaktadır. Öfkeli görünmek. Halk ve ilişkiler müdür yardımcısı Jermaine'e kulak verelim. Yazıcı raporların hazır olmadığını söyleyince deyimin patlayacağını düşündüm. Dışarı çıkınca onu sakinleştirmeye çalıştım. Gayet sakin bir biçimde bana dönüp numaradan öfkelendiğimi anlamadığını, bir daha sefere işini aksatmaması ve beni hiçbir zaman unutmaması için böyle davrandım dediğine çok şaşırdım. Erkekler öfkenin gücünün ne olduğunu bilirler. Öfke baskının bir tehdit olarak kullanılacağın göstergesidir. Fiziksel bir tehlike olmadığını bildiğimiz zaman bile tepkimiz şiddetli olur. Öfke o kadar güçlüdür ki erkekler etkili olacağına inanırlarsa hemen öfkelenmiş numarası yaparlar. Erkekler öfkeyi birbirini etkilemek için de kullanırlar. Dave'in yaptığı gibi. Fakat öfke özellikle kadınlara karşı kullanıldıkları çok güçlü bir silahtır. Erkeklerin fiziksel olarak daha iri olmaları nedeniyle öfkeleri kadınlara daha korkutucu gelir. Erkekler bunu bilirler. Aynı zamanda kadınların öfkeli insanları sakinleştirmek ve hoşnut etmek üzere eğitildiklerini de bilirler. Erkekler sizin karşı saldırıya geçmek yerine kendilerini sakinleştirmeye çalışacağınızı umarlar. En etkin tepkinin karşı saldırıya geçmek mi yoksa sakinleştirmek mi olduğuna kendiniz karar vermelisiniz. Eğer aranızdaki sorun karşı savaş vermek istediğiniz bir durumsa öfkesinin sizi engellemesine izin vermeyin. Öfkesi ister gerçek ister yapmacık olsun. Sizi incitemez. Size fiziksel olarak saldırması gibi bir olasılık var mı? Gerçekten korkup korkmadığına karar verin. Bedeli ne olursa olsun barış sağlamaya çalışmayın. Pes ederseniz kaybınız çok fazla olur. Fiziksel varlığını hissettirmek. Büyük bir yönetim danışmanlığı şirketinde eğitmen olarak çalışan Nina, bakın bu konuda neler söyledi. Arnold ile çalışmaktan nefret ediyordum. O kadar iri yarı bir erkek ki, herhangi bir konuda fikir birliğine varamadığımız zaman bana iyice yaklaşıyor ve tepeme dikiliyor. Tepemden bana bakan biriyle tartıştığım zaman kendimi ufacık bir çocuk gibi hissediyorum. Şimdi de Mimar Beverly'yi dinleyelim. Dino ile sunu yaparken ben de benzer bir sorun yaşıyorum. Boyu 1.95, benim boyum ise 1.60. İnsanlar da ikimize o benden daha güçlüymüş gibi davranıyorlar. Ona bana gösterdiklerinden daha çok saygı gösteriyorlar. Benim yanımda durarak aramızdaki farkı daha fazla gözler önüne sermeye çalışıyor sanki. Boyunuzu uzatamazsınız. Boyunuz başkalarının sizi algılayışını etkiler. İnsanlar iri yarı bir insanın daha güçlü olduğuna inanırlar. Yanınızdaki tepenizden bakan birinin olması rahatsız edici bir duygudur. İri yarı erkekler boylarını başka erkeklere karşı da bir silah olarak kullanırlar. Ama durumları kadınların karşısında çok daha avantajlarındadır. Bir erkeğin boyunu size karşı kullanmasını önleyebilirsiniz. Bir tartışma sırasında iri yarı bir adamın yanınızda durmamasına çalışın. İri yarı bir erkeğin üzerinize eğilip bağırmaya başlaması sizi korkutabilir. Eğer iri yarı bir erkekle pazarlık etmeniz söz konusu ise onu hemen oturtmaya çalışın. Eğer oturması mümkün değilse ondan mümkün olduğu kadar uzakta durmaya çalışın. Birbirinize ne kadar yakın durursanız gözlerinizin birbirine olan açısı o kadar keskin olacaktır. Birbirinizden uzakta durduğunuz zaman bunu hissetmezsiniz. Vücut dilinize dikkat edin. Dik durur ve gözlerinin içine bakarsanız hem güçlü olduğunuz izlenimini verir hem de gerçekten de kendinizi güçlü hissedersiniz. Ses tonunuzu iyi ayarlayın. Sözcüklerinize dikkatle seçin ve net bir biçimde konuşun. Eğer pes etmez ve yeterli olduğunuzu kanıtlarsanız onun kocaman gövdesi karşısında asla ezilmezsiniz. Küfretmek. Bir yemek şirketinin sahibi olan Monica kendisine mal veren bir erkekle arasına geçen bir konuşmayı şöyle dile getirdi. İstediği fiyatı vermeyince bana fahişe dedi. Daha önce bana hiç kimse böyle bir ifade kullanmadı. İstediği fiyatı vermemem onu korkuttu mu acaba? Onunla bir daha karşı karşıya geleceğimi sanmıyorum. Ama eğer gelirsem yanımda kesinlikle bir kayıt aleti olacak. Küfretmek çok kaba bir davranıştır. Size küfreden erkek ya da kasten size kaba davranıyordur ya da genelde kaba bir insandır. Her iki durumda da bu tür bir erkek tehdit oluşturmaz. Sadece kaba ve görgüsüz bir insandır. Bazı erkekler için küfretmek günlük dillerinin bir parçasıdır. Küfür sözcüklerin yerine kullanacakları sözcük yoktur dağarcıklarında. Kullandıkları dile tepki gösterdiğiniz ve bu konudaki şikayetiniz onunla çalışmamak için neden gösterdiğiniz zaman size hayretle bakacaklardır. Fakat erkeklerin büyük çoğunluğu küfretmenin kadınların hoşuna gitmediğini bilir. Küfretmek açık saçık bir aşağılama girişimidir. Sinirinizi bozmak için size hedef alan küfre tepkiniz ne kadar az olursa erkekler size o kadar az küfredeceklerdir. İşe yaramıyorsa neden kullansınlar ki? Sizin aynı dili kullanmanız gerekmez. Sadece bu dili kullanarak sizi aşağılamalarına izin vermeyin. Genellikle erkeklerin çalıştığı bir yerde bir miktar küfürlü konuşmanın olması kaçınılmazdır. Erkekler kadınlara olduğu kadar diğer erkeklere de erkekliklerini kanıtlamak için küfrederler. Kullanılan küfürlü dilin niceliği yapılan işe ve iş yerinin kültür düzeyine göre değişir. Kamyon şoförlüğü ya da inşaat işçiliği gibi geleneksel maço işlerde küfretmek konuşulan dilin önemli bir parçasıdır. Bu tür alanlarda çalışmak istiyorsanız bu tür bir dil için biraz hoşgörü kazanmanız gerekir. Kültür konusunda hepimizin tepkileri farklı olabilir. Ne kadar kültürsüz bir aileden geliyor olsanız da küfretmenin tacize vardığı ve engellenmesinin gerektiği bir sınırı vardır. Bir erkek küfrettiği zaman gözlerinin içine bakarak ve kibar bir sesle "Özür dilerim ama sizi işitemedim. Sözlerinizi bir daha yineler misiniz? diyerek onu utandırabilirsiniz. Büyük bir olasılıkla küfrü inelemeyecek ve durumdan rahatsız olacaktır. Eğer biraz daha alaycı bir ifadeyle ya da bir anne tarzıyla konuşursanız hem daha çok utanacak hem de kendisini aşağılanmış hissedecektir. Böylece kendisini suçlu bir öğrenci gibi hissetmesini sağlayabilirsiniz. Karşınızdaki kaba erkeği sizinle hiç kimsenin bu tarzda konuşmaya hakkı olmadığını bildirin ama sakın kullandığı dil nedeniyle duruşunuzu değiştirmeyin. Size karşı küfrederek saldıran bir erkek ne yeterince güçlü ne de zekidir. Bunu asla unutmayın. Sözlü mücadele. Korkutma taktikleri teröristlerin kullandıkları taktiklerdir. Bu taktikleri kullanan erkekler sizi o kadar aşağıladılar ki isteklerinizi elde etmek için çarpışmak yerine kaçmayı yeğlersiniz. Öfkeli ve mantıksız bir erkeğin karşısında pes etmemek kolay değildir. Bir tartışma sırasında kendinizi kaybetmeme konusunda yeteneğinize ne kadar güveniyorsanız işiniz o kadar kolaylaşır. Sözle mücadele edebilmek öğrenebileceğiniz bir beceridir. Sözlü savaş konusunda uzmanlar olan müzakereciler, politikacılar, mülakat yapanlar, pazarlık yapanlar, avukatlar ve talk showcular sözlü saldırı yöntemlerine ustalaşmış kişilerdir. Siz de bu yöntemleri öğrenebilirsiniz. Bu konunun uzmanlarını elinizde fırsat geçtikçe gözlemlemeye çalışın. Medyada tanık olduğunuz görüşmeler, özellikle politikacılarla yapılan konuşmalar, bu yöntemler konusunda çok güzel örnekler sunacaktır size. Böylelikle bu yöntemleri size karşı kullanıldığı zaman kolaylıkla tanımlamanız mümkün olur. Bu yöntemleri siz de deneyin. Sözlü saldırıların yöntemlerinin uygulamasını yapın ve o sırada duygularınıza ve rakibinizin tepkilerine dikkat edin. Kendinize olan güveniniz arttıkça duygularınız da daha az incinmeye başlayacaktır. A. Onu kendisi her zamankinden daha çok savunmak zorunda bırakmayın. Kendini savunan kişinin mantıklı olmasını beklemeyin. Duygularınızı ifade ederken kullandığınız cümlelerde ve sorduğunuz sorularda suçlayıcı bir dil kullanmazsanız olumlu yanıt almanız çok olasıdır. Karşınızdaki kişinin farklı bir biçimde davranmasını istiyorsanız kendinizi dile getirirken aşağıdaki ifadeleri kullanmaya çalışın. Dığınız zaman davranışı tamamlayın. Etkileri somut bir biçimde tanımlayın. Hissediyorum. Düşünce ve duygularınızı dile getirin. Yeğlerim. Tercih ettiğiniz davranışı belirtin. Sonuç nokta nokta olacaktır. Rica ettiğiniz değişimi gerçekleştirdiği ya da gerçekleştirmediği takdirde ortaya çıkacak sonuçları tanımlayın. Bu konuda size iki örnek vermek istiyorum. Nokta nokta dığınız zaman nokta nokta. Çok önemli ve uzun bir işi 2 saatte tamamlamamı istediğiniz zaman. Etkileri nokta nokta. İşi baştan sona bitirmem olanak dışı. Nokta nokta hissediyorum. Elimden geleni yapmaya çalışmama karşın iş istediğim gibi olmayınca kendimi çok kötü hissediyorum. Nokta nokta yeğlerim. Bana daha uzun bir süre vermenizi yeğlerim. Sonuç nokta nokta olacaktır. Daha uzun bir süre verdiğiniz takdirde sonuç çok daha iyi olacaktır. Nokta nokta dığınız zaman, bana bağırdığınız zaman, etkileri nokta nokta, yorumlarınızı işitemez oluyorum. Nokta nokta hissediyorum, kafam karışıyor çünkü isteklerinizi yerine getiremiyorum. Nokta nokta yeğlerim, düşüncelerinizi daha sakin bir şekilde dile getirmenizi yeğlerim. Sonuç nokta nokta olacaktır. Daha sakin konuştuğunuz zaman isteklerinizi daha iyi anlayabilirim. Bağırdığınız zaman siz sakinleşinceye kadar yanınızdan çıkacağım. B. Sakinleşip dikkatini tekrar konuya toplamasına çalışın. Karşınızdaki kişinin dikkatini toplamasına yardımcı olmanın sakinleştirici bir etkisi vardır. Bu yöntem herkesin düşüncelerini toplamasına yardım eder. Bunu başarmanın değişik yolları vardır. 1. Konuşmanızı herkes sakinleşinceye kadar erteleyin. Örnek: bu konuyu siz sakinleştikten sonra tartışırsak sevinirim. Daha çok zamanımız olduğunda konuşalım. Bu konuyu isterseniz. Saat 2'de işiniz var mı? 2. Karşınızdaki kişinin sözlerini sakin bir biçimde yineleyin. Mantıksız konuştuğunu işitmek aklını başına almasını ve sakinleşmesini sağlayabilir. Örnek: bir saat önce bana verdiğiniz 50 sayfalık raporu bitiremediğim için bana öfkelisiniz. Hiçbir işi zamanında tamamlayamayan bir aptal olduğumu düşünüyorsunuz. 3. Soru sorun. Bazen bu yolla aranızda bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkabilir. Eğer ortada bir yanlış anlama söz konusu değilse bile sorduğunuz soruları yanıtlamak için onu susturmak bazen sakinleşmesini sağlayabilir. Böylelikle tiradını keser ve mantıklı düşünmeye başlayabilir. Örnek: uzmanlar raporun yarın hazır olması gerektiğini söylüyorlar. Bir değişiklik oldu mu? Raporu neden bugün istiyorsunuz? Raporu yarın vermenin bir sakıncası var mı? Bu raporu hazırlarken benimle kim çalışacak? 4. Konunun dağılmamasına özen gösterin. İnsanlar sinirlendirdikleri zaman konuyu dağıtırlar. Ortaya ilgisiz ama duygusal konuları dökerler. Konuşmanın raydan çıkmasına izin vermeyin. Her seferinde tek bir konuyu halletmeye çalışın. Örnek: kimin daha kıdemli olduğu konusunda bir tarafa bırakalım. Bunun şimdi konumuzla bir ilgisi yok. Telefonu neden bana bağlamadan kapattığınızı öğrenmek istiyorum. 5. Rakibinizin söylediği bir şeye hak verin. Daha sonra kendi görüşünüzü bildirin. Hak verdiğiniz konunun sizin görüşünüzle ilgili olması gerekmez. Çünkü bazı düşüncelerinize hak verdiğinizi göstererek mantıklı bir insan olduğu izlenimi verirsiniz. Örnek: raporunuzun genel düzeninin çok iyi olduğu konusunda haklısınız. Bence 3., 4. ve 5. maddelerin. 6. İneleme yöntemi kullanın. A. Kendi görüşünüzü inelerken karşınızdaki kişinin mantıklı görüşlerine kısaca yanıt verin. Kendi görüşünüzü dile getirin, mantıklı itirazlarına yanıt verin ve daha sonra kendi görüşünüzü tekrar dile getirin. Örnek: bence bu işi en iyi yapabilecek kişi Felise'dir. Konuyu herkesten daha iyi biliyor. Evet, Temi'nin uzun süre bu şirkette çalıştığı doğru ama bu konuda Felis çok daha bilgili. B. Hoşlanmadığınız görüşleri seçerek duymazdan gelin. Her tür eleştiri ya da soruyu duymazdan gelin. Haber programlarındaki mülakatlar sırasında politikacıların kullandıkları çok bilinen bir yöntemdir bu. Örnek: bu konudaki görüşüm, Felis'in bu iş için en uygun ve bu konudaki en bilgili kişi olduğu, pek çok kişinin de onunla çalışmak isteyeceğidir. Onun bir işi başaramayacağı konusunda tek bir şüphem bile yok. C. Karşınızdaki kişinin hayır yanıtı vermesini asla kabul etmeyin. İlk seferde başarılı olamazsanız bir daha deneyin. Sonra bir daha. Bazı insanların otomatik yanıtı istediğinizi iyice düşünmeden hayır yanıtı vermektir. İkinci ya da üçüncü kez aynı şeyi rica ettiğiniz de şansınız daha yükselecektir. Israrlı davranmaktan korkmayın. Israr edin. Baş belası olun, işe ya da işe yarayacaktır. 16. ayrımın sonu, sayfa 202.